Yeni Gün.
Merhaba sevgili dinleyenler, Yeni Güne hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Zeynep Karaışık, Zeynep Yıldırım, ben Tülin Bilen. Kumanda başında Ali İhsan Yıldız, 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Siz de bize sorularınızla katılabilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 463 34 21, elektronik posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Sevgili dinleyenler, bugün programımıza gazete manşetleriyle başlayacağız. Ardından Ankara gündemini TRT muhabiri arkadaşımızdan dinleyeceğiz. A Haber koordinatörü Fatih Atik bize gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendirecek. Ardından Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz ekonomide yaşanan gelişmeleri anlatacak bize. Koronavirüs nedir? Koronavirüsten nasıl korunuruz? Dünyada ve Türkiye'de son durum nedir? Bu soruların cevabını Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ABD Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer'den alacağız. Programımıza gazete manşetleriyle başlıyoruz. İlk olarak Akşam Gazetesi'yle başlıyoruz. Akşam Gazetesi COVID-19'a özel jest isimli haberiyle manşet yapmış bu haberi. Özel sağlık sigortalarında yaşanan koronavirüs kargaşası bitti. Şirketler hukukçuların da devreye girmesiyle jest adı altında müşterilerinin tedavilerinin karşılanacağını açıkladı. Gazetenin diğer manşet haberi, devlet içinde devlet olmaz, Başkan Erdoğan tüm yardımların Cumhurbaşkanlığı'nın açıkladığı birimlerce yürütüldüğünü söyledi. Akşam gazetesinin ardından Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Hürriyet gazetesi %60 vaka İstanbul'da. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 277'ye ulaştığını duyururken illere göre dağılımı da açıkladı. Buna göre vakaların %60'ı İstanbul'da. Gazetenin diğer manşet haberi, başaracağız. Türkiye'de evde kal çağrılarına büyük oranda uyuyor. Buna en iyi anlatan örneklerden biri İstanbul'un ünlü Taksim Meydanı'nda çekilen bu fotoğraf oldu ve fotoğrafı paylaşmış gazete. Koca Yusuf'a NATO'dan alkış, birlikte daha güçlüyüz haberi de diğer manşet haberi gazetenin. Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu musibeti birlikte yeneceğiz sözünü manşet yapmış. Başkan Erdoğan, sokakları boşaltıp evimizden çıkmayarak bu süreci atlatacağız, bunu başaracağız diyor gazetenin haberinde. İşte Türkiye, acıyı ve sevinci paylaşmayı iyi bilen Türkiye'nin güzel insanları dayanışmanın gücünü gösterdi diye haberi ise. Ve son olarak Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Milliyet Gazetesi manşet haberini, salgın geçer, kalkınırız. Salgına karşı Türkiye'nin aldığı tedbirlerin Çin'de kanıtlanmış yöntemler olduğunu belirten Bey, İstanbul'da Türkiye hükümetinin ilan ettiği 14 kurala uygun yaşadıklarını yazdı. Milliyet Gazetesi'nin diğer haberi ise, biz bize yeteriz Türkiye'nin başlığı altında dört bir koldan yardım yağıyor. Kredi Garanti Fonu'ndan 1 milyon lira halk desteği, Halkbank desteği 56 milyon lira, Vakıfbank'tan 50 milyon lira, TİSK'ten 20 milyon lira, Kuveyt Türk katkısı 20 milyon lira oldu. Rönesans Holding'den 8 milyon lira ve Borsa İstanbul'dan 5 milyon lira. Milliyet Gazetesi'nin diğer haberi, gücümüzü dağıtmayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili il başkanları ile telekonferansla görüştü. Belediyelerin yardım toplamasının yasaklanmasına ilişkin devlet içinde devlet olmanın anlamı yok diye diyen Erdoğan, gücü dağıtmayalım mesajı verdi. Bakan Albayrak'tan öğretmene müjde diğer haberse Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada ülkemizi salgından kurtaracağımıza olan inancımız da gereken tüm desteği halkın emrine sunmaya devam edeceğiz dedi. Albayrak ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinin de ödenmeye devam edeceğini açıkladı.
Ankara'da gündemde neler var?
Sevgili dinleyenler, Ankara gündemini TRT muhabiri arkadaşımız Hüsniye Oral'dan alacağız. Kendisi hattımızda. Hoş geldiniz Sayın Oral.
Günaydın, hoş bulduk.
Günaydın. Ankara gündemiyle ilgili neler paylaşacaksınız bugün bizimle?
Evet Tülin, hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına destek giderek büyüyor. Bütün kamu kurumlarından, sivil toplum kuruluşlarından, özel sektörden milyonlarca liralık destek geliyor Milli Dayanışma kampanyasına. Bugün de gelecek olan destekleri takip ediyor olacağız. Ayrıca bugün meclisin gündemi yoğun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurul çalışmaları devam ediyor ve genel kurulda uluslararası anlaşmalar görüşülecek bugün. O da takibimizde olacak. Adalet Komisyonu yarın toplanacak ve komisyondaki koronavirüse karşı alınan tüm önlemler alınarak toplanacak. Bildiğiniz gibi koltuk sayısı da azaltılmıştı. Komisyona sadece 21 milletvekili katılacak ve söz almak isteyenler de konuşma sırası geldiğinde salona girecek. Adalet Komisyonu'nda ne görüşülecek? İnfaz yasası görüşülecek ve düzenlemeden yaklaşık 90 bin mahkum yararlanacak ve bu görüşmede yarın Adalet Komisyonu'nda gerçekleşecek. Ayrıca bugün İYİ Parti'de ve Saadet Partisi'nde de basın toplantıları var. Onlar da takibimizde olacak.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Oral, değerli açıklamalarınız için.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Gazetelerde öne çıkan başlıkları ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik'ten alacağız. Kendisi şu anda hattımızda. Sayın Atik.
Günaydın Tülin Hanım.
Günaydın, merhaba. Hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Sayın Atik, dilerseniz Milliyet Gazetesi'nin haberiyle başlayalım. Salgın geçer kalkınırız demiş. Siz bu haberi nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi tabii bu salgın bu şekilde kalmayacak. Hem Türkiye'ye hem dünyaya verdiği zararlar ortada. Ama dünya bunları ilk defa yaşamadı. Bundan önce de tabii biz ilk defa yaşıyoruz kendi yaşam bilimimizde ama insanlık tarihi boyunca buna benzer salgınlar, hastalıklar yaşandı. Bu da onlar gibi geçecek. Belki biraz süresi uzun sürecek ama insanlık bu salgınla mücadele etmeyi başaracak. Yeni yeni tedavi yöntemleri denenmeye başlandı. Önümüzdeki birkaç aylık süre içerisinde ölümlerin azaldığını ve insanlığın bundan kurtulduğunu göreceğiz. Tabii ondan sonra eskisi gibi bir dünya olacağını düşünmüyorum ben. Bu iletişim çağında, bu iletişim imkanlarının olduğu dönemimizde insanlığın bundan en azından büyük bölümünün bir ders çıkaracağına eminim. Bundan sonra insan ilişkilerinde, insanların bireysel hayatlarında, toplumsal ilişkilerde çok daha farklı bir bakış açısı olacağına inanıyorum. Hem Türkiye olarak hem de dünyadaki insanlar, ülke arası ilişkilerde daha farklılaşacağını her şeyi düşünüyorum. Sadece insan ilişkileri değil, toplumsal ilişkilerde de, ekonomide de, ekonominin kurumları, kuralları arasında da farklı başlıklar yer alacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bugün itibariyle özgürlüğün ne demek olduğu daha iyi anlaşıldı. Sokağa çıkmanın ne demek olduğu daha iyi anlaşıldı. İnsanlara karşılıklı zarar vermenin ne demek olduğu daha iyi anlaşılıyor diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki süreçte bu salgın atlatıldıktan sonra herkesin hem arkadaşına hem komşusuna hem çalışma arkadaşına daha farklı bir gözle bakacak. Hı hı. Ve tabii insanlar arasındaki gelir adaletsizliği de Türkiye'nin dile getirdiği bir konuydu. Dünyada insanların birbirine yardım etmeyişi, ekonomik sistemin, kapitalizmin ülkeyi ve dünyayı getirdiği nokta herkesin, özellikle 3. dünya ülkelerinin, gelişmekte olan ülkelerin şikayet ettiği bir konuydu. Dünyada oluşturulan değerlerden, ekonomik zenginlikten herkes eşit şekilde faydalanamıyordu. Önümüzdeki süreçte bu salgından sonra herkesin daha iyi değerlendirme yapacağını düşünüyorum ben. Biraz daha farklı bir dünya olur diye ümit ediyorum.
Sayın Atik, koronavirüs çok konuşuluyor gündemimizde ama aynı zamanda yapılan yardımlar da çok konuşuluyor. Milliyet gazetesinin diğer haberi de biz bize yeteriz Türkiye'm, dört bir koldan yardım yağıyor. Bu haberi nasıl değerlendiriyorsunuz, yardımları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Son derece önemli bir şey. Yani bu insanlardaki değişimi de beraberinde etkileyecek bir husus. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlattığı kampanya bugün itibariyle 500 milyon TL'yi aşmış durumda. 1 milyon TL üzerinde bağış yapan herkes kurumsal olarak ilan ediliyor. İmkanı olan olmayan, öğrencisinden en zengin insanlarına kadar herkesin katıldığı bir kampanya şüphesiz. Bizim memleketimiz, insanımız bu tip kampanyalarda dayanışma içerisinde olmayı becerebilen bir millet. Daha önce tabii felaketlerde bunu gördük. Yani daha önce yaşanan afetlerde, depremlerde, çığ felaketinde ve diğer 15 Temmuz sonrasında açılan kampanyalarda milletimiz birbirinin yardımına koşar. Televizyonlarda bu kampanyalar devam eder. Hı hı. Şimdi burada çok daha farklı bir durum var. İnsanlar evlerine kapanıyorlar, yakınlarını kaybediyorlar ve bunları birebir izliyoruz. Ve elimizden pek bir şey de gelmiyor. Bizim için en önde çarpışanlar bu sefer askerler, polisler değil, sağlık çalışanları. Ve bunları her gün televizyonlarda dinliyoruz, izliyoruz. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımları biliyoruz. Ne kadar büyük bir tehlike altında görev yaptıklarının farkında herkes. Dolayısıyla küçüğünden büyüğüne ülkenin neyle karşı karşıya olduğunu herkes görüyor. Bu noktada da yardımlaşma duygusu öne çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlattığı kampanyanın ben gelişerek büyüyeceğini, devam edeceğini tahmin ediyorum. Yakında çok daha farklı rakamlara ulaşılır diye düşünüyorum. Hı hı. Ama burada insanların toplanan para miktarından öte, insanların küçük harçlıklarıyla öğrencilerin, gençlerin bu kampanyaya katılıyor olmaları, emekli maaşlarını insanların bağışlıyor olmaları, yani buradaki yardımlaşma duygusu son derece önemli. İnsanımızı birbirine daha da yaklaştıran, böyle kötü felaketlerle karşılaştığımızda, felaket anlarında birlik olmayı becerdiğimizi gösteren bir tabloyla karşı karşıyayız. Ülkemizin verdiği hizmet de aynı şekilde. Bugün yurt dışına baktığınız zaman pek çok ülke bu COVID-19 testlerini ücretli yapıyor. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarından bu noktada hiçbir para almıyor. Bu da farklı bir bakış açısı olarak ortaya çıkıyor. Yani insanların da bir araya gelmeleri, birbirlerine yardımcı olmaları ilk defa gördüğümüz bir tablo değil. Burada birlikte hareket etmek son derece önemli. Bir takım tartışmalar yaşandı. İşte CHP'li belediyelerin açtığı kampanyalarla ilgili. Daha sonrasında itirazlar yapıldı vesaire ama tek bir noktadan yürüyüp tek bir şekilde birlikte hareket etmek son derece önemli. Bu noktada Aile Bakanlığı'nın hesabında toplanıyor bütün yardım paraları. Aile Bakanlığı da burada son derece önemli bir bakanlık, onu da belirtelim. Hı hı. Çünkü sadece aile değil, Çalışma Bakanlığı ile birleştirildi biliyorsunuz.
Evet.
Kim işten çıkarıldı, kim işe işte kısa çalışma ödeneği alıyor, kim ne kadar sigorta primi yatırıyor vesaire, tüm bu detayları görebiliyorlar. Buradan bakıldığı zaman yardımları da en iyi dağıtacak olan kurum da Aile Bakanlığı. Yani yapılan eleştirileri ben anlamsız buluyorum. Bu paralar neticede devletin kasasına giren paralar değil, doğrudan yardım hesabına aktarılıyor ve dediğim gibi ihtiyacı olan her kesime yönlendirilecek olan destekler olacak. Böyle felaket günlerinde insanların birbirine destek olması, bir araya gelip kenetlenmeleri son derece önemli. Diğer ülkelerde de benzer kampanyalar var ama Türk insanının burada alicenaplığını bir kere daha görmüş oluyoruz.
Sayın Atik, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca bir açıklama yaptı ve salgının Türkiye'deki tablosuna ilişkin detayları paylaştı, dağılımını paylaştı ve vakaların %60'ının İstanbul'da olduğunu söyledi. Siz vakaların dağılımını nasıl yorumlarsınız?
Yani bunu şimdi söylemek lazım. İstanbul tabii Türkiye'nin en büyük şehri. %60. 8.850'ydi yanlış hatırlamıyorsam. 9.000 diyelim, 10.000 diyelim ya da. Türkiye'deki toplam vakanın %60'ı İstanbul'da. 16 milyonluk bir şehirden bahsediyoruz. Fakat 16 milyonluk şehirde çok iç içe yaşıyor insanlar. Binalar, evler, iş yerleri, caddeler, sokaklar. Yani İstanbul bir cazibe merkezi ama herkes sokağa çıktığında adım atacak yer kalmıyor neredeyse. Bu sıkışıklık, bu yanaşık düzen dolayısıyla bu şekilde salgının da yayılmasını beraberinde getiriyor. Şimdi bu tespit edilebilen rakam tabii çok daha fazla olduğu söyleniyor. Özellikle belirti göstermeyen yayıcıların, hastalık taşıyıcıların sayısının da ciddi rakamlara ulaştığı vurgulanıyor. Ama buradan şunu söylemek lazım. Yani Türkiye'nin en büyük havalimanları İstanbul'da. Yurt dışı uçuşlar İstanbul'dan gerçekleşiyor. Dolayısıyla hastalığı getiren insanlar o bölgeye daha çok iniyorlar. İstanbul'a inip oradaki halkla temas ediyorlar. Taksiye biniyorlar, işte fabrikaya gidiyorlar. Turistik olarak gezi yapıyorlar vesaire. Yani dolayısıyla oraya gelmesi normal. Oradan da diğer şehirlere bulaştı. Fakat arada inanılmaz bir fark var. Benzer durum Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Veya işte orada çok çarpıcı bir örnek var. Amerika'da da vakaların büyük bölümü, yarısından fazlası New York eyaletinde, New York'ta. New York'ta Amerika Birleşik Devletleri için en önemli eyaletlerden veya şehirlerden bir tanesi. Dolayısıyla baktığınız zaman orada bir benzerlik var. Ekonominin, paranın, turizmin merkezi İstanbul. Sanayinin merkezi, ticaretin merkezi İstanbul. En çok gelen giden, yurt dışından transferlerin yapıldığı yer orası. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında sayının yüksek olması normal. Ama insan sağlığı olarak bakıldığında İstanbul için büyük bir risk tabii bu. Şu an yapılan hastanelerle, açılan son hastanelerle kapasitesinin henüz doldurmuş değil bildiğimiz kadarıyla. Ama Türk sağlık sisteminin önemli yatırımları İstanbul'a yapıldı. Birkaç tane hastane, şehir hastanesi inşaatı tamamlandı. Ve devlet inanılmaz tedbir alıyor. Sayının büyük gibi göründüğüne bakmayalım. Diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'deki rakamların çok daha düşük olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki rakamları ve virüsü, mikrobu hafife almak doğru değil, almıyorlardı zaten ama Türk Devleti'nin, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği mücadele, sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleyle salgının ben çok büyük rakamlara ulaşılmadan atlatılabileceği kanaatindeyim. Yeter ki insanımız bu sosyal mesafe kuralına riayet etsin. Fakat bugün de hava güzel. İstanbul'u bilemiyorum. Ankara'da güneşli bir hava var. Ama insanlar güneşi gördükleri zaman kendilerini dışarı atıyorlar. Burada devletin tek başına yapabileceği bir şey yok. Herkesin maskesini takması, maskesiz dışarı çıkmaması ve bu sosyal mesafeye son derece önem vermeleri gerekiyor. Kendimiz dikkat etmezsek bu virüsle daha kolay dikkat edersek bu virüsle daha kolay baş edebiliriz. Ve sokağa çıkmadan evlerimizde bu birkaç haftayı, birkaç ayı geçirmemiz gerekiyor. İstanbul'da maalesef buna riayet edilmiyor. Yani en önemli sıkıntı bu. Buna dikkat edilirse ben daha çabuk bir şekilde mücadelenin güçlü bir şekilde verilebileceğini inanıyorum.
Sayın Atik, sanırım en önemli önlem zorunlu olmadık sürece evimizden çıkmamamız değil mi?
Kesinlikle öyle. Yani hepimiz televizyonları izliyoruz. Sağlıkçı değiliz hiçbirimiz. Ama yani uzmanları, bilim kurulunun yaptığı açıklamaları dinliyoruz. Diğer ülkelerin verdiği mücadeleyi izliyoruz. Yani evden çıkmamak herkesin faydası için yapılması gereken bir hareket. Evinizde oturun. Evinizden çıkmayın. Yani alışverişe gidecekseniz haftada bir, 15 günde bir gidin. Böylelikle hem siz kendinizi korumuş oluyorsunuz hem de eğer mikrop taşıyorsanız başka insanları da bulaştırmaktan korumuş oluyorsunuz. Yani biraz sabırlı olmakta fayda var ama insanlarımızın birçoğu aslında buna uyuyor. Fakat uymayanların da olduğunu üzülerek izliyoruz. Devletin belki biraz daha tedbirlerini sıkılaştırması lazım. Ama burada devlet ne kadar tedbir alırsa alsın insanlar kendilerini sokağa atıyorlar. Yani hafta sonu gördük işte.
Bizlere daha çok görev düşüyor bu anlamda.
Evet.
Sayın Atik, son olarak size şu haberi de sormak istiyorum. İspanya ve İtalya'ya Ümit Yardımı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kurumlarda üretilen maske, tulum ve dezenfektanlar askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Bu haberi nasıl yorumlarsınız?
Burası da son derece önemli. Yani işte hem halkımızın birbirine olan yardımı hem de dünyaya olan yardımı öne çıkıyor. Burada yardım yapan birkaç ülke var. Yabancı basından da takip edebildiğim kadarıyla. Türkiye, Rusya, Çin ve Küba, yanlış hatırlamıyorsam. 4-5 tane ülke öne çıkıyor. Bugün Almanya'dan diğer Avrupa Birliği ülkelerine malzeme gönderilmiyordu. Maske gönderilmiyordu. Avrupa Birliği kendi içerisinde büyük bir kriz yaşıyor. Türkiye bulunduğu şartlar içerisinde daha fazlasını da gönderebilir. İtalya'ya ve İspanya'ya siz de söylediğiniz askeri uçaklarla yardım malzemesi gönderdi. Bu çok alicenap bir davranış. Yani İtalya ile dayanışma içinde olduğunu, İspanya ile dayanışma içinde olduğunu gösteren davranışlar. İtalyan Dışişleri Bakanı da şunu söyledi o törende. Ben videosunu izlemiştim. Hı hı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Asla unutmayacağız bu yardımı dedi. O evraklar teslim edilirken kendisine. Dediğim gibi Avrupa Birliği ile burun buruna dip dibe yaşayan, her fırsatta Avrupa Birliği'ni öne çıkaran o ülkeler başları sıkıştığında nasıl davrandılar hep beraber gördük. Yardımlaşmanın hiçbir şekilde karşılığı olmadığını gördük. Herkes kendi derdine düştü. 3-5 bin tane, 100 bin tane, 200 bin tane maske göndermek için hatta el koydular. Yanlış hatırlamıyorsam Almanya 6 bin maskeye el koydu galiba. Veya farklı bir şey de olabilir. Tam haberi hatırlayamadım. Türkiye böyle bir ortamda herkese, Avrupa Birliği'ne yardım elini uzatıyor. Sadece İtalya ve İspanya değil, Bulgaristan'a da ciddi manada yardım gönderildi. Dolayısıyla yayına başlarken şunu söylemiştim. Dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani Avrupa Birliği de neyin ne olduğunu gördü. İlişkiler çok daha farklı şekilde ilerleyecek. Birbirine yardım etmeyen ülkelerin neden bir arada olmasını savunuyorlar hala. Bu konu tartışılmaya başlanacaktır. İtalya'da hatta şu da oldu. Parlamento Başkan Yardımcısı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Avrupa Birliği bayrağını sökmüştü. Makamındaki bayrağı söküp indirmişti. Yani bu noktada yeni işbirliklerinin ortaya çıkacağını göreceğiz. Dünya hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacak. Ne ekonomik sistem, ne insanlar arası ilişkiler, ne de ülkeler arasındaki ilişkiler. Çok farklı dersler çıkartılacak, çok farklı bir dünya ile karşılaşacağız. Türkiye bu noktada öne çıkan ülkelerin başında yer alıyor. Önümüzdeki süreçte bu felaketi atlattıktan sonra farklı bir dünyaya, farklı bir Türkiye'ye uyanacağımızı düşünüyorum. Hepimize şimdiden geçmiş olsun dileklerini iletiyorum ve lütfen evden çıkmayın çağrısını tekrarlıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Atik. Sevgili dinleyenler.
Ben teşekkür ederim.
ATV A Haber Koordinatörü Fatih Atik hattımızdaydı.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde.
Sevgili dinleyenler, ekonomide yaşanan gelişmeleri Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz'dan alacağız kendisi hattımızda. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum dinlenim.
Teşekkür ediyoruz. Sayın Yılmaz, koronavirüsle ilgili ekonomide alınan önlemleri nasıl değerlendirirsiniz ve genel anlamda ekonomide yaşanan gelişmeleri sizden dinlemek isteriz.
Şimdi bu çok boyutlu bir durum. Sadece Türkiye özel bir durum değil. Bütün dünya şu anda bu hastalıkla, salgınla mücadele etmeye çalışıyor ve salgının insani etkilerinin yanı sıra artık ekonomik etkileri de ön planda. Dolayısıyla hükümetler üç konuya odaklanmış durumda. Bunlardan bir tanesi sağlık konusu. Salgında nasıl tıbbi olarak mücadele edileceği birinci öncelikli. Ardından ekonomik konular geliyor. Üçüncü olarak da eğitim konusu var. Çünkü okulların kapalı olması, bir taraftan da hayat devam ediyor. Eğitimin devam etmesi gerekiyor. Şu anda hükümetlerin öncelikleri bunlar. Hı hı. Tabii dönem dönem özellikle salgının tıbbi boyutuyla mücadele edebilmek için de ekonomik olarak alınması gereken tedbirler olduğunu da görüyoruz. Zira işte pek çok dünya ülkesinde sokağa çıkma yasağı var. Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelerde de biraz daha böyle gönüllü karantina uygulamasıyla işte kamuda dahil olmak üzere çalışan sayısının azaltılarak veya nöbetleşe çalışma sistemiyle evde devam etmesi konusu var. Bazı fabrikalar üretime ara verdi. Dolayısıyla ekonomik olarak da alınması gereken bazı tedbirler var hayatın işleyişinin devam etmesi için. Şimdi bu açıdan baktığımızda pek çok dünya ülkesi ciddi miktarlarda ekonomik paketler ilan ederek sistemi yürütmeye çalışıyorlar. Türkiye ilk etapta 100 milyar TL'lik bir paket ilan etti. Arkasından gelen ilavelerle beraber bu rakamın arttığını görüyoruz. Özellikle dün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın bu öğretmenlerle ilgili ücretli öğretmenlikle hayatını devam ettiren öğretmenlerimizle ilgili okul devam etmese bile onların ücretinin ödeneceğini ifade etmesi de ilave edilirse toplumun hemen hemen her kesimini etkileyecek bir şekilde toplumun hemen hemen her kesimine fayda sağlayacak şekilde Türkiye'nin de Türkiye hükümetinin de paketlerin miktarını arttırdığını görüyoruz. Şimdi bu yapılmak zorunda olunan bir şey. Böyle dönemlerde açıkçası kamunun özellikle büyümeyi uyarmak için yani büyümeyi artırmak için ve olağan hayatı devam ettirmek için kamu harcamalarını artırdığı dönem olarak biz nitelendiririz bunu. Biz en son bunu 2008 kriziyle beraber yeniden hatırlamıştık ama bu 1929 ekonomik buhranına kadar gider. Yani özel sektör durduğu zaman veya bir şekilde ekonomik krizde olmasa bile insani bir krizle, insani sorunlar nedeniyle ekonomide yavaşlama olduğu zaman biz kamunun yani hükümet harcamaları yoluyla yatırımları uyarmasını hatta bazen bizim literatürde helikopter para dediğimiz merkez bankalarının doğrudan bireylerin hesaplarına para yatırmasını bekleriz. Şimdi Türkiye'de tabii durum şu anda doğrudan banka hesaplarına para yatıracak kadar kritik durumda değil. Dolayısıyla şu anda alınan tedbirler, diğer başka tedbirlerle beraber ekonomi yönetimi süreci ilerletiyor. Tabii yeri geldiği zaman müdahaleler yaptığını görüyoruz. İşte bazı vergilerin ertelenmesi, kredi borçlarının ertelenmesi, faizsiz işte KOBİ kredileri olduğunu görüyoruz. Kredi garanti fonunun kefalet oranının artırılarak yine bankalara bir kaldıraç sağlandığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın aldığı tedbirler, reels kont faizleriyle ilgili yapılan düzenlemelerle bir para genişlemesi yapıyoruz. Biz bu parayı piyasaya enjekte etmeye yönelik adımlar atıyoruz. Tabii ben Türkiye'nin aldığı önlemleri biraz daha akılcı buluyorum. Sebebi şu, şimdi özellikle Avrupa ve Amerika'da kontrolsüz bir para dağıtımı olduğunu gördük. Türkiye biraz daha böyle gelişmekte olan bir ekonomi olduğu için zaten bazı mücadele ettiği yapısal sorunları da vardı. Onları da patlatmadan, onlarda da sorun yaşamadan kontrollü bir şekilde akılcı bir adım stratejisi izleyerek sorunları tek tek tespit edip onların üzerine gidiyor. Bu son derece önemli çünkü bu iş bittiğinde yani salgın bittiğinde, salgınla mücadele bittiğinde ekonomik faaliyetlerin yeniden işler olması gerekiyor. Yani kaldığımız yerden devam edebilmemiz gerekiyor. Yani bu iş bittiğinde yüz milyarlarca dolar bir borçla karşı karşıya kalırsak bu da yönetilemez bir süreç. O zaman ekonomide şu anda bazı yıpratıcı etkileri konuşuyoruz. O zaman ekonomide yıkıcı etkileri konuşmaya başlarız. Dolayısıyla bunun çok sakin yönetilmesi gerekiyor. Türkiye'de ekonomi yönetiminden oldukça soğukkanlı hareket ettiğini görüyorum. Şimdi bu son derece önemli bir adım.
Sayın Yılmaz, koronavirüs kapsamında toplanan yardımlar var. Bu yardımların ekonomiye etkisi ne olacak sizce?
Şimdi tabii bu yardımların nerede ve nasıl kullanılacağı konusu önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlattığı bu yardımlarla beraber şunu görüyoruz. İşte bu süreçten dolayı işsiz kalan, işini kaybeden veya sokağa çıkmadaki getirilen kısıtlamalar nedeniyle gelir kaybına uğrayan bireylere aktarılacağını ilk etapta bu yardımların biliyoruz. Bu son derece yerinde. Zira işte biliyorsunuz bir fabrikalarda devam eden üretim kapsamında çalışan işçilerin elde ettiği gelirler var. Bir de hayatını idame ettirebilmek için sokağa çıkıp sokaktaki bazı ticari faaliyetlerde bulunması gereken bireyler var. Bunların önemli bir kısmında 65 yaş altı veya üstü olduğunu biliyoruz. Şimdi burada ekonomideki bu getirilen sokağa çıkmayla ilgili getirilen kısıtlamalar ve ekonominin bu üretimdeki durmalar, azalmalar neticesinde toplam talebin de azalacağını öngördüğümüzde gelir kaybına uğrayacak vatandaşlar olduğunu biliyoruz. Şimdi burada gelir kaybına uğrayacak vatandaşların geçici süre, yani bu önümüzdeki 2-3 aylık süreyi kastediyorum, hayatlarını devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyacakları gelirleri bu yardım kampanyasında toplanan miktarlarla karşılanacağını öngördüğümüz için hani son derece yerinde bir mücadele. Ayrıca toplumsal olarak algısal yönü de çok güçlü. Sadece maddi olarak değerlendirmeyelim bunu. Algısal yönü de çok güçlü bunun. Yani böyle zor dönemlerde, sıkıntılı dönemlerde bir araya gelebilmenin önemini de gösteren bir kampanya. Yani sadece maddi bir kampanya olarak değerlendirmiyorum ben. Toplum üzerindeki algısal etkisini de göz önüne aldığımızda yani maddi ve manevi deriz ya her zaman. Hani Türkiye maddi ve manevi olarak bir dayanışma içerisinde bu süreci atlatmak için bu kampanyayı ciddi oranda desteklemiş görünüyor. Rakamı belki yanlış hatırlayabilirim. O yüzden 500 milyon TL'nin üzerinde olduğunu söyleyeyim. Sabah Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'un bir tweet'i vardı. Hı hı. 500 milyon liranın üzerinde bir rakam toplanmış durumda. Bu da bu geçici sürede geliri kaybetmiş, geliri ihtiyaç duyan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bir rakam gibi görünüyor. Tahmin ediyorum rakam gün geçtikçe artacaktır. Bu salgının ekonomi üzerinde ve toplum üzerinde yarattığı yaraları sarmak için kullanılmak üzere önemli bir rakam olduğunu düşünebiliriz.
Peki özel sağlık sigortalarında yaşanan koronavirüs kargaşası da bitti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Müşterilerinin tedavilerini karşılamaya karar verdi özel sağlık sigortaları.
Yani bu çok yerinde bir karar oldu. Açıkçası elbette hani bu tarz sözleşmeler üzerinden devam eden sağlık sigortası işlerinde mutlaka hani sözleşmede tanımlanmış olması gerekiyor. Doğru. Ancak bu sözleşmeler kat'i sözleşmeler değil. Yani taraflar bunu istedikleri zaman istedikleri şekilde güncelleyebilirler. Dolayısıyla sağlık sigortası yapan şirketlerin bu adımı atması gerçekten son derece olumlu. Yani her şeyi de böyle sözleşmenin içerisine yazmak gibi bir şeyin mümkün, yani mümkün değil, gerçekten mümkün değil. Biz bunu daha önce biliyorsunuz otomobil kaskolarında da yaşamıştık 99 depreminde. Mesela doğal afetler kısmı kaskolarda olmadığı için yıkılan binalar veya o yıkılan binaların zarar verdiği otomobilleri kasko şirketleri karşılamamıştı ilk etapta. Çünkü kasko poliçesinde doğal afet, yani bir arabanın üzerine bir binanın yıkılması diye bir şey yazılmamıştı. Şimdi ama yazılmaması iyi niyet kapsamında baktığımızda, değerlendirdiğimizde uygulanmayacağı anlamına gelmez. Bugün de sigorta şirketleri, sağlık sigortası şirketleri önemli bir adım atarak bunu karşılama yoluna gittiler. Son derece insani, yani sadece ticari boyutu değil, insani boyutu da önemli. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz, nasıl Cumhurbaşkanımızın başlattığı yardım kampanyasına nakdi bir destek vermek önemliyse, burada da sağlık sigortası şirketlerinin koronavirüs salgınından etkilenen müşterilerini bu kapsama alması o derecede önemli bir adım.
Sayın Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz hattımızdaydı.
Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm, tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım, gerekeni yapalım. Koronavirüs riskine karşı 14 kurala uyalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Koronavirüs nedir? Koronavirüsten nasıl korunuruz? Dünyada ve Türkiye'de son durum nedir? Bu soruların cevabını Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ABD Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer'den alacağız. Sayın Tezer hattımızda, değil mi?
Evet, günaydın.
Hoş geldiniz, günaydın Sayın Tezer.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür Buyurun. Ediyoruz. Sayın Tezer, ilk olarak koronavirüs nedir sizden dinleyelim.
Koronavirüs aslında geniş bir ailenin bir üyesi. Şöyle söyleyelim, koronavirüsler doğada tabii ki milyonlardır, yıldır olan virüsler ve bizi özellikle kış döneminde bize soğuk algınlığı yapan en sık gördüğümüz etkenlerin arasında sayılıyor. Hı-hı. Yani zaten doğada olan, yaşayan, özellikle de kışta, kışın ortaya çıkan bir virüs. Ancak insanları tutan tipleri var, enfekte eden. Bir de hayvanlarda hastalık yapan tipler var. İnsanlarda hastalık yapan tipler genelde basit soğuk algınlığı şeklinde hastalık belirtileri yaparlar ve kendiliğinden tedavisiz genelde iyileşme gösterirler. Ancak hayvanlarda dolaşan tipler değişmeye müsait tiplerdir. Ne demek bu? Değişikliğe uğrayabilirler, yapılarını değiştirebilirler. Ne zaman bu yapıları değişebilir? Özellikle çok çok fazla hayvan çeşidinin bir arada olduğu ortamlarda, gözünüzün önüne hemen Çin'deki pazarlar gelirse, orada hayvanların ne bileyim doğada olmayan, özür dilerim, vahşi hayvanların daha yoğun olduğu alanlarda, bu hayvanlarda 100-150 çeşit hayvan bir arada olduğu zaman geçişler birbirlerine daha kolay oluyor ve bu geçişler sayesinde sıklaştığında o bir dönemde de koronavirüsler değişikliğe uğrayabiliyorlar. Aynısını biz 2002'de SARS dediğimiz bu yine Çin'de başlayan salgın ve bir yıl süren bir salgın, 2012'de de Arabistan bölgesinde özellikle develerden başlayıp tüm dünyayı etkileyen bir salgın oldu. O hala devam ediyor. Tek tük vakalar olsa da devam ediyor. Şimdi benzer şekilde de maalesef 2019 yılında yine Çin'deki bir hayvan pazarından başlayıp hepimizin bildiği gibi Çin ardından tüm dünyayı etkisini altına alan ve maalesef artık 1 milyon vakaya ulaşmış durumdayız neredeyse. 36 bin şu an vaka sayısı ve maalesef de 47 bin ölümlere sebep olmuş yeni bir, yani şöyle söylüyorum ben, annesinden yeni doğmuş, daha kendisini tanımadığımız bir virüsle karşı karşıya kalmış olduk. Bu yeni bir virüs elbette ki. Tam bir takım şeylerini öğrenmeye başladık. Sonuç itibarıyla Kasım'ın sonundan beri tahminimize göre dolaşımda olan bir virüs. Ocak ayının başında gerçi Dünya Sağlık Örgütü deklare etti ama ondan öncesinde de vardı. Yani 6 aydır dolanan, özelliklerini tanımaya çalıştığımız, bizim vücudumuzun hala tanımadığı, bilmediği, o yüzden de bağışıklık sistemimizin pasif kalıp izlemde olduğu bir virüsle şu an karşı karşıyayız. Tüm dünyada hepimizin bildiği gibi, yakından takip ettiği gibi etkisi altına almış durumda. Ve biz de Türkiye'de, kısa bir özet yaptım ama, 11 Mart'tan itibaren de ilk vakamızı gördük ve ardından da şu an 15 binlere ulaşmış, 200 küsürlerde de ölüm Türkiye'de olmuş durumda. İzlemeye devam ediyoruz önlemler çerçevesinde tabii ki.
Peki Sayın Tezer, biz bu koronavirüsten nasıl korunuruz?
Yani aslında virüs, şöyle söyleyelim size, genel çerçeveye baktığımız zaman bizim kış dönemlerinde virüslarla sürekli haşır neşiriz. Yani kış dönemi başladığı zaman, Ekim'den sonra özellikle, tutun ki influenza virüsleri, grip virüsleri, onun dışında insanların belki telaffuz etmediği, bilemediği birçok virüsle biz karşı karşıyayız. Kışın bu kaçınılmaz bir şeydir. O yüzden çocuklarda, hele ki 5 yaşın altındaki çocuklar, acil servislere ateş şikayetiyle başvuruyorsa, döküntüleri varsa ya da ishalle başvuruyorlarsa %70'i 80'i bunun virüslardır. Biz bunu biliyoruz. Bakteriler çok az bir kısmını oluşturur kış döneminde özellikle. Aslında hep söylediğimiz bir şey vardı. Vardır ailelere. Hep söyle, Ekim başladığı zaman deriz ki, aslında yıl boyunca deriz de, Ekim özellikle kışın kalabalık yerlerde bulmayın. Çocuğunuz ateşliyse okula göndermeyin. Onun dışında ellerinizi lütfen sık yıkayın. Hasta kişiler evde varsa maske takılıp kendilerini ayırsınlar. Yani bu söylemlerimiz aslında sadece koronavirüs için değil, hep söylediğimiz şeylerdi. Buradaki korunma, tabii ki en önemli korunma şu an nedir? Aşıdır dünyada. O yüzden ne yapıyoruz? Örnek, çocuk felci aşısını yapıyoruz çocuklarımıza ve 98'den beri Türkiye'de bir tane bile çocuk vakası görülmemiş durumda. Yani bu aşının sayesinde ortaya çıkmış bir başarıdır. Şu an aşı olsa aynı başarıyı, emin olun, burada da yakalayabiliriz. Yakalayabiliriz diyorum, çünkü bilmediğimiz bir virüs olduğunu söylemiştim. Ama halimizde aşı yok şu an.
Aşıdan bahsediyorsunuz. Aşı karşıtlığı da vardı Türkiye'de ve dünyada. Bu da son zamanlarda çok konuşulan bir konu. Aşının ne kadar önemli olduğu da ortaya çıktı, değil mi?
Ben özellikle çocuk felci vurgusunu da bu yüzden yapmış oldum. Çünkü insanların takdirini bırakıyorsunuz. Biz çocuk hekimiyiz ve çocuk aşılarıyla sürekli ilgilenen, elimizden geldiğince tüm toplumun yapmasını sağlamak için uğraştığımız bir şey. Şöyle düşünün. Biz çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanları hastayı yatırdığımızda hastaneye, hastalığı kestiremeyebiliriz. Yani nereye gidecek, nasıl yapacak, antibiyotik başlarız, bütün tedavimizi, ama aşı yaptığınız zaman kişi hasta olmaz, en azından kestirme şansınız da olmaz. En doğal, en güzel yolu sağlamış olursunuz. Ama burada da koronavirüse dönecek olursak, bir aşımız yok. O yüzden insanların kendi önlemlerini alması gerekiyor. Yani şöyle düşünün, artık şu dönemdeyiz, şu döneme girdik. Herkes kendini artık potansiyel enfekte olarak kabul etmeli. Niçin bunu söylüyorum? Elbette ki değil, ama potansiyel enfekte kabul edeceksiniz ki kendinizi başkasına bulaştırmayayım diye bir gayret içerisine gireceksiniz. Yoksa bu gayretin içerisine maalesef insanlar girmiyor. Ben önlemlerimi alıyorum, aldım. İşte efendime söyleyeyim, elimi yıkıyorum, şunu yapıyorum. Hayır, siz kendinizi potansiyel enfekte diye düşüneceksiniz. Yaşlıya yaklaşırken, çocuklarınıza yaklaşırken, eşinize, çevrenize, herkese uzak duracaksınız. Birincisi, yakın iki kişi bile olsa yakın bir mesafeden, en az Dünya Sağlık Örgütü de açıkladı, 180 santim şeklinde bir yakın bir mesafeye girmeyeceksiniz. Yani uzaktan konuşacaksınız, el sıkmayacaksınız, öpüşmeyeceksiniz. Hastaysanız maskenizi takıp kendinizi izole edeceksiniz. Ellerinizi sık sık yıkayacaksınız. Her yüzeyde 5-8 saat durabilir. Temas ettiniz, markete gittiniz, bir temasınız oldu, parayla, eşyayla vesaire yüzeylerde kalabilir. İnsanlar sık sık dokunduğu yerler, kapı kolları, oraya dokunduysanız, telefonunuza sık dokunuyorsanız, kulağınıza götürüyorsanız, bilgisayar mouse'unuzu birkaç kişi kullanıyorsa, siz kullanmadıysanız, sizin dışınızda mutlaka ellerinizi temizleyeceksiniz. Ve çok dokunulan yerler daha sık temizlenecek. Ev içerisi de olabilir bu. Ev içerisinde de evdeki kişiler belki günde iki defa, belki üç defa da temizleme ihtiyacı duyacaklar. Ama tabii ki bu böyle bir psikopati haline getirilmemeli. Evde tek başına yaşıyorsanız bir defa bile temizlemeniz yeterli olabilir. Yani gördüğünüz gibi her şey korunma üstüne kurulu. Eminim beslenmeyi de soracaksınız. Beslenmeden ziyade ben bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak uyku düzeninizin çok iyi olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu tür şeylerde bağışıklık sistemini en fazla çökerten uyku düzensizliğidir, uykusuzluktur. Ardından bol su. Biz bunu dediğim gibi sadece korona için değil, hep söylüyoruz. Bol su içeceksiniz. Özellikle viruslardan, viral enfeksiyonlardan korunmak. Hasta olsanız da, diyelim ki burnunuz akıyor, öksürüğünüz var, bol su içeceksiniz ki boğazınızdaki o hareketli yapıcıkları, mikroorganizmaların yapışıp sizde enfeksiyon yapan yapıcıkları koruyabilirsiniz, besleyebilirsiniz. Bol su içeceksiniz, sıvı alacaksınız. Onun dışında düzenli besleneceksiniz. Ben size C vitaminini fazla alın diyemeyeceğim. Çinkoyu fazla alın diyemeyeceğim. D vitaminini hepsinden gerekli şekilde doğru miktarda almanız gerekiyor. Ek takviye olarak eğer düzenli besleniyorsanız, düzenli her mevsimine uygun sebzenizi, ne bileyim meyvanızı alıyorsanız elbette ki bunların ekstradan almanıza gerek yoktur. Her iki görüyoruz ki D vitaminini insanlar kendilerine şu an alıyorlar. Hekim önerisi olmadan, bir arkadaşının tavsiyesiyle, yanlış. Çünkü fazlası sizde, vücudunuzda birikip birçok organınıza zarar verebilir.
Fazlasını vücut atmıyor değil mi D vitaminini?
Atmayabilir. Hormon sonuç itibariyle bu. Birikir. Böbreğinizde böyle birçok organınızda birikip o bölgelerde hasar yaratabilir. O yüzden her şeyin fazlası zarar. C vitaminini fazla aldınız, bu sefer koruma, bağışıklık hücrenizde baskılanma yapabilirsiniz. O yüzden her şey doğru yerinde ve kararında alınması gerekiyor. Evde besleniyorsanız, her akşam meyvenizi yiyorsanız, günlük yiyorsanız elbette ki dışarıdan almanıza gerek yok. Bunları kendiniz kendi kendinize test edebilirsiniz.
Peki Sayın Sezer, koronavirüste Türkiye'deki son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Şöyle, Türkiye'deki durum aslında bizi dikkat etmemiz gerektiğini şiddetle yönlendiriyor. Vaka sayıları şu an önlemler alındı biliyorsunuz. Hafta sonu önlemler gündeme geldi ve hayata geçirildi. Ancak yeterli olup olmadığını şu günlerde göremeyiz. Çünkü epidemiolojide bu tür salgınlarda mikroorganizmanın kuluçka süresine göre tahminler yapılır. Ve bu kuluçka süresi 7-14 gün olduğuna göre kendinize tahmin edebilirsiniz. Ve hastalık genelde biliyoruz artık 6 aylık tecrübelerimize göre hastalık genelde 5-6. Günlerde ortaya çıkıyor. Yani alıyorsunuz mikroorganizmayı, 5-6. Günlerde genelde ateş, öksürüktü, halsizlikti, kırgınlıktı, kas ağrısıydı şeklinde bulgularla seyredebilir. O yüzden diyelim ki cumartesi günü önlemler aldıysanız, bütün sıkı önlemler, ne zaman şeyini görmeniz gerekiyor? Öncesindeki etkisini göremezsiniz. Yani şu anki hala gördüğümüz durum önceki cumartesinden önceki etkiler. Pazartesi gününden sonra daha çok şekillenecek. Ama insanların lütfen dikkat etmesi gerekiyor. Yani bahsettiğimiz şeylerin hepsi çok çok önemli. Herkes kendini bu saatten sonra potansiyel bir enfekte gibi düşünecek. Yani bende bir virüs var. Peki bende virüs varsa ne yapacağım? Kendimi izole edeceğim. Ne yapmam gerekiyor? Erişkinlerden, yaşlılardan, alta yatan hastalığı olanlardan, kronik hastalığı olanlardan, ne bileyim evde çocuk varsa çocuktan uzak duracaksınız. Evde mümkünse herkes kendini birazcık uzak tutacak. Mesafeler 1 metreden daha fazla, 1,5 metreden daha fazla olmayacak. Herkes havlusunu ayırabilecek, ayırsın. Yani hasta olmasanız da belki dikkat etmeniz şu dönemde çok çok önemli. Onun dışında kaşıktı, çataldı zaten yapmıyoruz ama dikkat edeceğiz. El yıkama alışkanlığımıza dikkat edeceğiz. Bunları yapmaz isek haftaya karşımıza kötü bir senaryo çıkabilir. Onu söylemekte mutlaka gerekiyor.
Sayın Tezer, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı.
Ben çok teşekkür ediyorum. Lütfen kendi izolasyonumuzu kendimiz yapalım. Lütfen özellikle resmi önerilere dikkat edelim. Resmi olmayan önerilere hem internet hem sosyal medyadan lütfen dikkat etmeyelim. Çünkü insanlarda gereksiz bir korku, gereksiz bir panik yaratabilir. Olması gerekiyor bunlar ama yerinde olması gerekiyor ki panik olmadan biraz evvel söylediğim bütün uygulamaları hayata geçirebilelim.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size.
Sevgili dinleyenler, Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ABD Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer hattımızdaydı. Bugün de programımızın sonuna geldik. Evinizde kalın, sağlıklı kalın diyoruz yine. Yarın aynı saatte görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
Yeni Gün.